Ayrım 17, sayfa 218. Gençlik. İstanbul 2016. Anne, ben artık gitmek istiyorum. Deniz Peri'nin arkasında belirmişti birden. Arkadaşı da yanındaydı. İki ergen sıkılmış görünüyorlardı. Büyüklerin dünyasına dahil olmaya can atmakla beraber yan odadan konuşmalara kulak kabartmaktan bunalmışlardı. Selim bizi eve götürecek dedi Deniz. İzin istemiyor, yalnızca haber veriyordu anne babasına. Diğer kız da geliyordu. O da kendi ebeveynini haberdar etmişti. Planlarını yapmışlardı çoktan. Peki tatlım dedi Peri. Yıllardır yanlarında çalışan şoförleri Selim'e güveni tamdı. Siz ikiniz önden gidin o zaman. Babanla ben de fazla gecikmeyiz. Konuklar gülümseyip gözlerini devirdiler. Ergen çocukları olanlara tanıdık gelen konuşmalardı bunlar. Çiğay o kızlar dedi reklamcı kadın oturduğu köşeden. Hadi size dışarıya kadar eşlik edeyim kızlar dedi Peri sandalyesini geri iterek. Adnan ayağa kalktı. Sen otur hayatım, ben yaparım. Göz göze geldiklerinde Adnan'ın çehresine sevgi dolu bir ifade yayıldı. Polaroid konusundaki kızgınlığı geçmişti. Kapatmıştı meseleyi. Bu konuda başarılıydı Adnan. Peri'nin aksine mazinin peşini bırakmayı bilirdi. Sorumluluk almayı severdi. Böyleydi mizacı. Serin kanlı, makul bir adamdı. Sorun çözmeyi sever, çözemediğinde nasıl idare edeceğini bilirdi. Peri'den ne kadar farklıydı. Peri için mazi sivrisinek ısırığı gibiydi. Kaşıya kaşıya yara yapardı. Adnan ise tamir etmeye meyyaldi. Kırık parçaları onarırdı. Kırık insanları da. Yoksa bana niye meyletsin diye düşündü Peri. Bana karşı hissettiği çekim başka nasıl açıklanır? Kocasıyla kızı yanından geçerlerken Peri ayağa kalktı. Bazı konukların bunu yakışıksız bir hareket olarak göreceğini, hatta edebe aykırı bulacağını bildiği halde Adnan'ı dudaklarından öptü. Teşekkür ederim tatlım. Bazen kocasına küçük, sıradan şeyler için teşekkür ederken aslında çok daha büyük şeyler için teşekkür ettiği hissine kapılıyordu Peri. Evet, kocasına minnettardı. Onu karşısına çıkaran kadere de. Sayesinde skandaldan sonra kendini, bedenini ve ruhunu toparlamıştı. Ama şükran ile aşkın aynı şey olmadığının pekala farkındaydı. Teşekkür borçlu olsa da kocasına aşık değildi işte. Beni dinle farecik, iki tür erkek vardır. Kırıp dökenler ve tamir edenler. Birinci gruptakilere sırılsıklam abayı yakar, aşık oluruz. Ama ikinci gruptakilerle evlenir, yuva kurarız. Ne tuhaftır ki hayat Şirin'in teorisini haklı çıkarmıştı. Gözlerinde şefkatle kızına döndü Peri. Tam ona sarılacakken kızının yüzünde, ''Anne lütfen yapma, bu insanların önünde olmaz.'' mesajı gördü. ''Seni seviyorum.'' dedi Peri alçak sesle. Deniz bir an duraksadı. ''Ben de seni, elin nasıl?'' Peri kenarlarında kurumuş kan olan bandajı çevirdi. İyi, yarına bir şey kalmaz. Sakın bir daha böyle şeyler yapma diye fısıldadı Deniz. Sanki o endişeli anne, Peri ise haylaz kızıymış gibi. Sonra konuklara dönüp, herkese iyi geceler dedi neşeli bir şekilde. Yeter artık sigara içmeyin, hiç iyi örnek olmuyorsunuz. İyi geceler diye yanıtladı çeşitli seslerden oluşan bir koro. Ah gençlik dedi iş adamının karısı, çocukların arkasından. Nasıl isterdim zamanı geri sarabilmeyi. 60'lı yaşlar yeninin 40'lı yaşlarıymış falan filan. Hepsi yalan. Gençlik gibisi yok. Ama hızlı yaşlanmak doğuya özgü bir olay dedi meşhur gazeteci. Batılılara baksanıza. Kırış kırış ak saçlılar hala yurt dışına çıkıp turistik gezi yapıyorlar. Sürüler halinde Ayasofya'yı gezen ya da Efes'in taşlarında kuş gibi seken Amerikalı dedeleri görünce utanıyorum vallahi. Dünyayı gezen 70'lik bir Orta Doğulu turist hiç görmedim. ''Kendi adına konuş.'' dedi iş adamı. ''Gencim ben.'' Karısına dönüp göz kırptı. Ama iş adamının karısı telefonunda mesaj yazmakla meşguldü. Başını kaldırdığında yüzü ışıldıyordu. ''Müjde, Medim 10 dakikaya burada. Şimdi haberleştik.'' ''Harika.'' dedi reklamcı kadın. Arkasına yaslanıp Peri'ye gülümseyerek ''Soracağımız çok şey var. Çocuklar da gittiğine göre artık muzur konuşabiliriz. Bundan sonra sansür yok. Sır saklamak yok. Her şey ortaya çıksın.'' Renkli Yabancı Oxford 2001. Daha önce hiç çalışmamıştı Peri. İş aramak için bakınmaya nereden başlayacağını kestiremiyordu. Ama ders programının yoğunluğuna ve haftada sadece belli bir süre çalışmasına izin veren öğrenci vizesinin getirdiği kısıtlamalara rağmen kendine bir iş bulmakta kararlıydı. Bu yüzden kalkıp her konuda, hatta bilmediği konularda bile bir fikri olan hayat ve enerji dolu arkadaşının kapısını çaldı. İş deneyimlerini sıralayan bir özgeçmiş yazmalısın şeklinde görüş bildirdi Şirin. Ama hiç deneyimim yok ki. Eh, uydur o zaman bir şeyler. İstanbul'daki bilmem ne pizzacısında garsonluk yapıp yapmadığını kim kontrol edecek? Yalan söyle mi diyorsun yani? Şirin gözlerini devirdi. Ah, kelimeler nelere kadir. Öyle söyleyince feci geliyor kulağa. Hayal gücünü kullan. Tek söylediğim bu. Biyografine makyaj yap. Makyaja da karşı olduğunu söyleyecek değilsin herhalde. Kısacık bir an için iki kadın, biri boyalı, diğeri tamamen kozmetiksiz, birbirlerinin yüzlerine baktılar. Sessizliği Şirin bozdu. Sana yardım etsem iyi olacak. Ertesi sabah erken bir saatte kapısının altından içeri atılmış bir zarf buldu Peri. Besbelli Şirin onun için bir CV hazırlamıştı bile. Ama ne CV? Okumasıyla arkadaşının odasına yönelmesi bir oldu. Kapıyı açık bulunca içeri daldı. Bu ne? Ben bunların hiçbirini yapmadım. Hala yatakta, başı yastığın altında gömülü haldeki Şirin'den boğuk bir yanıt geldi. Ah, biliyordum, hiçbir iyilik cezasız kalmaz. Şey, yardımın için teşekkür ederim dedi Peri. Ama benim İstanbul'un en uçuk kaçık barında garsonluk yaptığımı yazmışsın. Kundaklanana kadar. Bir de Osmanlı el yazmaları çalışmışım. Hadım ağaları ve saray soytarıları üzerine uzmanlaşmışım. Ha, bir tane daha. Yazları zengin bir ailenin akvaryumundaki ahtapota bakmışım. Bu sefer somon rengi ipek pijamaları içinde doğrulup oturdu Şirin. Aynı renkteki göz bandını alnına kaldırdı. O son kısımda biraz uçmuş olabilirim. Sadece o kısımda mı? Bu uydurmacanın iş bulmama nasıl bir faydası olacak? Bak, bunları yazmamın sebebi seni daha renkli bir yabancı haline getirmek. İnan bana, okumuş yazmış İngilizler çok kültürlülüğe bayılırlar. Çok kültürlülük ne demek peki? Çok renklilik demek. Senin benim gibi tiplerin azıcık egzantrik olmasını beklerler. Eğer yabancılar biraz heyecan ve güzel yemekler getirmeyeceklerse kim ister onları İngiltere'de? Peri sesini çıkarmadı. Söylesene, sence ortalama bir İngiliz senin ülken hakkında ne bilir? Onlara sorsan Türkiye'de herkes ya yunuslarla yüzüp kalamar yiyordur ya da çarşaf giyip İslami sloganlar atıyordur. Kafası bir imge seliyle dolup taşan Peri gözlerini kırpıştırdı. Demek istediğim, ya cici bir imaj var kafalarında, güneş, deniz, kumsal, Türk konukseverliği ya da kasvetli bir imaj, kökten dinciler, gece yarısı ekspresi. En eğitimliler bile klişelerden muaf değil. Şirin duvardaki lavaboda yüzünü yıkamak için ayağa kalktı. İster beğen, ister beğenme. Benden duydukların acı gerçekler. Kültürel kalıpları alıp onlarla eğleniyorum. Fena mı? Her şeyle eğlendiğim gibi. Böylece elinde uydurmaca özgeçmişi yollara düştü Peri. Önce dükkan camlarına yapıştırılmış eleman aranıyor ilanları var mı diye bakındı. Yoktu. Cesaretini toplayarak bir pastaneye girip yetkili kişiyle konuştu. Kibarca reddedildi. Sonra anne babasıyla gittikleri pub'da denedi şansını. Sonuç aynıydı. Uğradığı üçüncü yer en sevdiği kitapçıydı. Sahipleri Peri'nin sorusu karşısında şaşırmış görünmediler. Öğrenciler her zaman gelip yarı zamanlı iş var mı diye sorarmış meğer. Daha önce herhangi bir yerde çalıştın mı dedi adam. Peri tereddüt etti. Onları kandırmaya içi el vermedi. Korkarım hayır ama kitapları sevdiğimi biliyorsunuz. Kadın gülümsedi. Şanslı günündesin. Önümüzdeki birkaç hafta için bize yardımcı olabilecek birilerini arıyorduk. Sonrası için söz veremeyiz. Belki ara ara işler çoğaldığında gene gelir çalışırsın. Ne dersin? Mükemmel dedi Peri. Kulaklarına inanamıyordu. Kitapçıdan çıkarken bir kenarda babasının en sevdiği şair olan Ömer Hayyam'ın rübailerini gördü. Bu eski, güzel, resimli baskıyı almadan edemedi. Dışarıda yağmur atıştırmaya başlamıştı. İncecik, ılık damlalar moralini yükseltti, gülümsedi. CV'sini kitabın arasına koyup saatine baktı. Bir sonraki derse bir saat vardı. İşte o zaman karar verdi gidip Profesör Azar'la tanışmaya ve şu meşhur Tanrı dersinin programını almaya. 3. Bölüm İskete, Oxford 2001. Profesör Azar'ı nerede bulacağını kestiremeyen Peri, onun izini ilahiyat bölümünde sürebileceğini tahmin etti. Madem Tanrı üzerine bir ders veriyordu, orada olması gerekirdi herhalde. Böylece yola koyuldu. Orta Çağ'dan kalma bu görkemli bina, Oxford'daki en eski yapılardan biriydi. Birleşik kemerleri, oymalı ahşap kapıları ve payandalarıyla uzaktan bakıldığında bir mimarlık şaheserinden ziyade, hülyalı bir ressamın fırçasından çıkmış, zarif bir sulu boya tabloyu andırıyordu. Sanki o kadim taşlar yüzyıllarca süren rehavetten sıkılmıştı da sıra dışı bir şeyler olmasını diliyordu. Bir beklenti asılıydı havada adeta. Peri içeri girdi usulca. 15. yüzyıldan kalma tonozlu tavan göz kamaştırıcıydı. Dikey pencerelerin aydınlattığı uzun koridorda yerde bağdaş kurmuş, okuduğu kitaba dalmış bir öğrenci dışında kimsecikler yoktu. Peri'nin ayak seslerini duyunca başını kaldırıp baktı boğulan. Yüz hatları pencereden vuran eğimli ışıkta bir an silinir gibi olduysa da hızla netleşti. Kepçe kulaklar, kızılımsı saçlar, çilli yanaklar. Troy'du. Tanrı tartışmasının kapısında Peri'yi durduran, sonra da içeri girip Azur'a laf sokmaya kalkan görevli öğrenci. ''Hey, merhaba'' dedi Peri ihtiyatla. ''Aa, ne haber?'' Oğlan Peri'yi hemen tanımıştı. ''Geçen gün müzedeydin, orada mı çalışıyorsun?'' diye sordu Peri. ''Yok ya, o gün gönüllüydüm. Ben de sefil bir öğrenciyim senin gibi.'' Peri tartışma salonuna biletsiz sızdığı için paylanmaktan korktu. Ama oğlan ya o gün bir şey fark etmemişti ya da şimdi konuyu açmak istemedi. Onun yerine Peri'ye nereli olduğunu, ne okuduğunu sordu. Dostane, hatta cana yakın davranıyordu. Oradan buradan konuşup biraz sohbet ettiler. ''Profesör Azur'u arıyorum'' dedi Peri az sonra muhabbet durakladığında. ''Odası nerede biliyor musun?'' Troy'un yüzü bir an ifadesizleşti. Tekrar konuştuğunda sesi sönmüş bir balon gibi boştu. ''Buralarda bulamazsın. Hem niye arıyorsun ki o herifi?'' Sorgulanmayı beklemeyen Peri kemküm etti. ''Şey, fikirleri ilgimi çekti de.'' ''Aman, sakın bana Tanrı dersini almayı düşündüğünü söyleme.'' ''Niye ki?'' diye sordu Peri. ''Nesi var?'' ''Nesi yok ki?'' dedi Troy. ''O adam hoca kılığına girmiş bir kurt.'' ''Pek sevmiyorsun ha?'' ''Azur beni seminerinden attı utanmaz. Dava açtım, mahkemeye kadar yolu var.'' ''Vay canına'' dedi Peri. Öğrencilerin hocalarından resmen şikayetçi olabileceklerini bilmiyordu. ''Şey, dersten atılmana üzüldüm.'' Troy kaşlarını çattı. ''Herkes o herife hayran ama ben değilim. Bana sorarsan Azur şeytanın ta kendisi. Mephisto. Biliyor musun kim Mephisto?'' ''Tabii ki, Faust'tan.'' Nedense bir Türk kızının Goethe okumuş olmasına hem şaşırmış hem sevinmiş de Troy. ''Bak sen iyi birine benziyorsun ama yabancısın. Bu herifin ne deli kaçık olduğunu anlamazsın. Beni dinle, Azur'dan uzak dur.'' ''Uyarın için sağ ol'' dedi Peri. Aralarında limoni bir hava esti. ''Ama kendi kararımı kendim veririm.'' Omuzlarını silkti Troy. ''Tamam, tercih senin. Odası kendi okulunda, Merton Sokağı. Öndeki avlulu bina, soldan 3. kapı. Zaten girişte bir isim listesi göreceksin.'' Peri tekrar teşekkür etti. Oğlanın şeytan diye nitelendirdiği birinden bahsedişindeki heyecan gözünden kaçmamıştı. Bu Troy sanki hem hayran hem düşmandı Azur'a. Bazı insanlar herkesin beğendiği kişileri otomatik olarak küçümsemeye koşullandırırlar kendilerini. İlla ki farklı olmak isterler, farklı görünmek. Bazı insanlar da takıntılı nefretlerden beslenirler. Bu yüzden işte gıcık oldukları tipleri içten içe önemser, yüceltir, hatta aslında severler. Sevgiye ve hayranlığa bulaşmış nefret kadar tuhaf duygu yoktur bu alemde. Profesör Azur'un odası Arnavut kaldırımlı, yılan kahve bir sokaktaydı. Peri bal rengi gotik bir kemerin altından geçti. Binayı kolayca buldu. Dış duvarın her iki yanına tebeşirle kürek yarışlarının sonuçları yazılmıştı. Bir panoda hocaların isimleri okunuyordu. Profesör T.J. Peterson, Profesör G.L. Spencer, Profesör M. Litzenger ve derken Profesör A.Z. Azur. Zemini taş kaplı, daranlık, dar koridor boyunca ilerledi. Orada sağda üst sövesi yılların ağırlığıyla eğrilmiş bir kapı vardı. Hafifçe aralıktı ve üzerine raptiye ile bir kağıt tutturulmuştu. Profesör A.Z. Azur. Görüşme saatleri Salı 10-12, Cuma 14-16. Teori, bir sorununuz varsa benimle görüşme saatlerinde konuşabilirsiniz. Karşı teori, sorununuz acil, mühimse başka günler saatlerde odama uğramanıza mani olmam ama sizi göreceğime söz de veremem. Dikkat, durumunuza teori mi yoksa karşı teori mi daha uygun, iyi düşünün. Günlerden ne salı ne cuma olduğu için başka bir zaman gelmesi daha doğruydu. Öte yandan nottaki muğlaklıktan cesaret almıştı. Kapıyı tıklattı. İçeride hüküm süren mutlak sessizlikten yanıt verecek kimse olmadığını tahmin etmişti. Bir kez daha vurdu emin olmak için. Odanın derinliklerinden bir Ademoğlundan ya da Havva kızından çıkamayacak kadar nazenin bir ses geldi. Peri vücudu yay gibi gergin, dikkatle kulak verdi. Bir kez daha mutlak sessizliğe gömülmüştü etraf. Bir merak dalgası sardı içini. Hani şu ulaşamadığımız şeylere karşı duyduğumuz keşfetme arzusu. İçeriye şöyle bir bakıp geldiği gibi usulca ayrılmaya karar verdi. Kapıyı hafifçecik itti. Gördüğü manzara karşısında dona kaldı. Enfes bir bahçeye bakan, yüksek giyotin pencereden içeri dökülen safran rengi ışık altında kitaplardan, el yazmalarından ve gravürlerden oluşan kuleler vardı her tarafta. Duvarlar yerden tavana kadar tıka basa kitaplıklarla kaplıydı. Tıpkı İstanbul mahallelerindeki çamaşır ipleri gibi karşılıklı raflar arasına gerilmiş, odanın ortasından bir sağa bir sola çaprazlama geçen iplere mandallarla notlar, haritalar asılmıştı. Kapının tam karşısında kiraz ağacından aslan ayaklı antika bir çalışma masası vardı. Onun da her santimetre karesi kitaplarla kaplıydı. Sayfaların arasından gözüken kırmızı kağıt parçaları adeta dil çıkarıyordu. Koltuk, kanepe, sehpa, hatta yerdeki el dokuması halının üstüne cilt cilt kitaplar yığılmıştı. Peri hiç bu kadar çok yazılı eseri böyle sıkışık halde bir arada görmemişti. Eğer dünyada kitaba ve kelama alınmış bir tapınak varsa herhalde burası olmalıydı. Ama Peri'nin olduğu yerde kala kalmasına neden olan şey ne kitapların çokluğu ne de odanın karışıklığıydı. İçeride hapis kalmış bir kuş vardı. Sarı yeşil tüyleri ve çatal kuyruğuyla bir iskete. Yarı açık pencereden içeri dalmış olmalıydı zavallı. Daha az evvel kaybettiği özgürlüğü yana yakıla arıyor, telaşla kanat çırpıyordu. Peri birkaç mütereddit adım atıp soluğunu tuttu. Avuçlarını çukurlaştırıp uzatarak olabilecek en yumuşak şekilde yakalamaya çalıştı bu nazik yaratığı. Ama onun varlığından dehşete düşen kuş delirmiş gibiydi. Panik içinde daireler çizerek bir köşeden diğerine fırlıyor, zaman zaman açık pencereye yaklaşsa da çıkış yolunu bir türlü bulamıyordu. Peri, Hayyam'ın rübailerini bir kitap yığınının üstüne bırakıp eski, ağır pencereyi biraz daha açmaya çalıştı. Ama yukarıda bir vida sıkışmış olmalıydı, bir türlü kıpırdamıyordu. Bütün gücüyle oynatmaya çalıştı. Gürültüden ödü kopan kuş, Peri'nin yanından hızla uçarak kendini cama fırlattı. Uçsuz bucaksız gökyüzü öyle yakın ama aynı zamanda nasıl da uzaktı. Çarpmanın etkisiyle titreyerek sersemleşmiş halde bir rafın üstüne kondu. Peri şefkatle baktı bu narin canlıya. Onun bu yabancı ortamda yaşadığı korku ve dehşeti o kadar iyi anlıyordu ki. Acilen bir şeyler yapmalıydı, etrafa bakındı. Gözleriyle sağı solu tararken esrarengiz bir raiha yakaladı. Bambu bir kase içindeki greyfurtların tatlımsı, ekşimtırak kokusu kitapların kokusuna karışıyordu. Onun da ötesinde bir esans daha vardı. Bronz bir kap içinde yanan, üzerinde bir parmak kül oluşmuş bir tütsü çubuğu. Nihayet metal bir mektup açacağı buldu. Sivri ucuyla pencereyi tutan kancaları gevşetti. Çerçeveyi kurtarıp pencereyi yarıya kadar açmayı başardı. Şimdi bütün yapması gereken kuşu bu tarafa yöneltmek, özgürlüğüne kavuşturmaktı. Kazağını çıkararak havada sallamaya başladı. Yeni moda bir dans mı bu diye sordu bir ses aniden. Boş bulunan peri havaya sıçradı. Arkasına döndüğünde girişte durmuş, kolunu kapıya dayamış halde Profesör Azur'u gördü. Dudakları eğlendiğini belli eden bir tebessümle kıvrılmış, onu seyrediyordu adam. Yakından bakınca kumral saçlarında sırma iplikler gibi altın tonlar olduğu fark ediliyordu. Bugün gözlük takmamıştı ve mavi yeşil gözleri o kadar parlaktı ki. Özür dilerim dedi hemen peri. Bunu söylerken adama doğru bir adım atmış, derhal geri çekilmişti. Böyle izin almadan içeri dalmak istemezdim. O zaman niye yaptın diye sordu Azur. Sahiden merak etmiş gibiydi. Şey, bir kuş gördüm. Ne kuşu? Peri sağına soluna baktı telaşla. Kuş falan yoktu etrafta. İskete sırra kadem basmıştı. Biz konuşurken pencereden çıkıp gitmiş olmalı. Bir an hiçbir şey söylemedi Azur. Sanki bir zamanlar okuduğu ve şimdi hatırladığı bir kitaba bakar gibi süzdü periyi. Amberdi bu arada dedi. Efendim? Az evvel baktığın tütsüden bahsediyorum. Perşembeleri amber yakarım. Haftanın her günü farklı bir tütsü. Amber sever misin? Bu konuda zerre kadar düşünmüşlüğü olmayan peri kibarca başını salladı. Eski Roma'da kadınlar üstlerinde amber taşırdı. Kimi tarihçiler güzel kokusu için diyorlar, kimileri de diyor ki cadılardan, ifritlerden korunmak için. Peri'nin gözleri büyüdü. Troy'un uyarıları geldi aklına. Ne tuhaf adamdı bu Azur. Yoksa korkar mısın diye sordu profesör kızın rahatsızlığını hissederek. Amberden mi? Cadılardan. Tabii ki hayır dedi Peri çabucak. Azur onu tüsüyü incelerken gördüyse kuşu da görecek kadar uzun zamandır burada olmalıydı. İçinden bir ses böyle söylüyordu periye. Gerçekten çok özür dilerim odanıza müsaade almadan girdiğim için. Azur saatine baktı. 3 dakikada 2. Demek ki dakika başına ortalaman 0.6. Pardon, ne sıklıkta özür dilediğini hesaplıyorum. Perinin yanakları kızardı. Gerçekten de oldum olası çok özür dilerdi. Randevusuna azıcık geç kalsa, yolda yürürken birine gayri ihtiyari yaklaşsa, kaldırımda önündeki yayayı sollasa, süpermarkette alışveriş arabası ile başkasınınkine değecek gibi olsa, hep özür diliyordu. Sıkça, kolayca, bolca. Kimse ondan özür dilemese de karşılığında. Baksana bir hipotez dedi Azur, gözlerinin önüne düşen saçlarını arkaya savurarak. Gereksiz yere özür dileyen insanlar gereksiz yere teşekkür etmeye de meyal olur. Peri yutkundu. Bence fazla özür dileyen tipler hayatla baş etmeye çalışan kaygılı, endişeli tiplerdir sadece. Kimseye zarar vermezler kendilerinden başka. Diğer insanlara ayak uydurmak için ellerinden geleni yaparlar ama aradaki farkın kapanmayacağını da bilirler. Nasıl bir farkmış bu diye sordu Azur. Sanki aslında buraya ait değilmişim gibi dedi Peri ve anında pişman oldu bunu söylediğine. Ne demeye anlatıyordu bunları bir yabancıya? Üstelik bir hocaya. Azur Peri'nin yanından geçerek masa başına oturdu. Bir kağıda bir şeyler karaladı, sonra da tutup çamaşır ipine mandalladı. Demek diğer öğrencilerden farklı olduğunu düşünüyor, onların seni dışlamasından endişeleniyorsun. Öyle bir şey demedim diye itiraz etti Peri. Duymazdan geldi Azur. Söyle bakalım, Oxford'a uygun olmadığını, burada kotaramayıp çuvallayacağını sana düşündürten nedir? Bu sefer kulaklarına kadar kızardı Peri. Öyle bir şey de demedim. Vücudundaki her kas gerilmiş, kas katı olmuştu. Bakışlarını acemalısına indirdi. Çocukluğunda bahçede yıkadıkları kilimleri anımsadı. Derken itiraf etti. Burada insanlar zeki, eğitimli. Ben çok farklı bir ortamdan geliyorum. Ayak uyduramazsam, ya ne olur diye sordu Azur. Babamı düş kırıklığına uğratırım. Cebindeki son kuruşa, yüreğindeki son takate kadar bana inanan, beni destekleyen tek insana. Söylemedi tabii bunları. Yuttu lafları, sustu. Sence sen zeki değil misin dedi Azur. Öyleyim ama çok çalışmam gerek. Diğer öğrenciler kolayca uyum sağladı üniversite hayatına. Oysa benim için, yani benim gibiler için mesele daha karışık dedi Peri. Buraya ne için geldiğini ancak hatırlamıştı. Aslında ben Tanrı seminerimiz hakkında detay almak için gelmiştim. Doktor Raymond doğrudan size sormamı söyledi de. Doktor Raymond demek. Uy. Profesörün tarzından Peri'nin akademik danışmanını tutmadığı belliydi. Ama Azur konuyu deşmedi. Onun yerine masanın üzerindeki bir notu buruşturup top yaptı. Usta bir hareketle çöp kutusuna attı. Basket. Gelecek dönem için düşünüyorsun herhalde dedi. Ne yazık ki ders dolu. Bir de yedek listesi var. Bunu beklemiyordu Peri. Ulaşamayacağını duyunca daha da canatar olmuştu Azur'un dersini almaya. Gerçi diye mırıldandı Azur kızın yüzündeki hüsranı görünce. Bir öğrenci dersi bırakacak. Yani bir yer açılabilir. Peri'nin çehresi aydınlandı ama bu öğrencinin Troy olduğunu tahmin edince bir huzursuzluk gölgesi düştü hevesinin üstüne. Bir oğlan vardı. Evet, asabi bir oğlan dedi Azur. Öfkeli, dediğim dedik, kibir küpü tiplerle Tanrı konuşulmaz. Tanrı'yı ancak mütereddit, mütekamil, mütefennin, mütevazi ve mürtefi insanlarla konuşabiliriz. Bu kadar çok eski kelimeyi bir arada işitince afallayan Peri sustu kaldı. Çalışma masasının arkasından başını kaldırdı Azur. Şimdi söyle bakalım, sen bu semineri neden almak istiyorsun? Ayrım sonu, sayfa 235.